Ayrım 60.
Bireyler olayın farkında olmasalar ve dikkatleri çekildiği zaman şaşırsalar bile her grupta etkinlik örgütlenmelerine rastlanır. Dahası bu örüntüler parantez içinde informal olmalarına ve sözcüklerle ifade edilmemelerine karşın kapa parantez oldukça güçlü ve değişmeye dirençlidirler. İletişimin ayrışması ve alışkanlıkların gelişmesi yapının başlangıç noktasıdır. Her üyenin ötekilerden biraz farklı bir işlevi vardır. Kimilerinin katılım düzeyi ötekilere oranla biraz fazladır. Kimileri ötekilerin gösteremedikleri davranışları gösterirler ve benzeri. Tüm bunlar ileride ortaya çıkacak olan yapının başlangıcıdırlar. Özellikle önemli olan da iletişim örüntüsüdür. Bu örüntü gruptaki liderliğin oluşmasında ve belirlenmesinde en önemli ögelerden birisidir. Liderlik. Grup yapısının en önemli özelliği liderlerin ve onların arkasından giden kişilerin varlığıdır. Hemen hemen tüm grupların ister insanlardan ister başka yaratıklardan oluşmuş olsun liderleri vardır. Aslan, fil, babon, tavuk ve benzeri grupların liderleri vardır. Genellikle en güçlü olan erkek başatlarını gösterecek davranışlarda bulunur ve liderliğin getirdiği hak ve sorumlulukları elde eder. İstediği eşe, yiyeceğe, konuma sahip olur ama aynı zamanda da bir takım kararlar vermek, aç parantez örneğin yiyeceğin nerede aranacağı, kapa parantez ve gerektiğinde grubun savunmasına liderlik etmek durumundadır. İnsan dışındaki varlıklardan oluşan topluluklarla ilgili örnekleri çoğaltmak olasıdır. Zira gruplar halinde yaşayan hemen bütün hayvanların bir lidere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu olgu insan grupları içinde geçerlidir. Kuşkusuz insanlar söz konusu olduğunda liderin erkek olacağını ya da fiziksel gücün önemli olacağını varsaymak yanlış olur. Bir sokak köşesinde toplanan gençler, bir çalışma grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş kişiler ve benzeri gruplarda liderler vardır. Amaçları, yapıları, üyelikle ilgili özellikleri birbirinden tamamen farklı olmasına karşın bu grupların hepsi gerçek işlevlerini yerine getirebilmek için bir tür liderliğe gereksinim duyarlar. Her ne kadar lider ve liderlik sözcükleri çok sık kullanılmaları nedeniyle çoğu kişi de aynı anlamları çağrıştırırsa da bu grubun liderini tanımlama ya da ayrıştırmada iki ayrı yol izlenebilir. En akla yakın ve doğrudan yol grup üyelerine sormaktır. Eğer herkes belirli bir kişinin grubun lideri olduğu konusunda fikir birliği içindeyse ki genellikle uzunca bir sürede toplanmakta olan gruplarda durum budur. Liderliğe gerek duyulduğunda o kişiye yöneliniyor demektir. Böylece de bir anlamda herkesin lideri o kişidir. Bu yöntem bizi herkesin üzerinde anlaşabileceği bir tanım yapmaya çalışma sorunundan kurtarmaktadır. Gerçi grup üyelerinin lider sözcüğünün anlamı konusunda birbirinden farklı görüşlere sahip olmaları da olasıdır. Ama kimin lider olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları sürece bu bir sorun yaratmayacaktır. Dahası bu durumun bir yararının bile olduğu söylenebilir. Lider olduğu herkese kabul edilen kişi demek ki grup üyelerinin farklı lider tanımlarının hepsine de uymaktadır. Yukarıda anlatılanların tümü mantıklı görünmekle birlikte asıl sorunu gözden kaçırmaktadır aslında. Zira asıl sorun bir kişi lider yapan şeyin ne olduğu ve bir grubun liderinin kim olduğunu nasıl anlayabileceğimiz sorusudur. Örneğin TBMM'yi ya da herhangi bir grubu gözlediğimiz zaman herkesin fikrini almak zorunda kalmadan liderin kim olduğunu bilebilmek isteriz. Bunun nedenlerinden biri büyük bir gruptaki tüm üyelere liderin kim olduğunu sormanın yaratacağı zorluktur. Daha da temel bir sorun bir kişinin lider olduğunu söylerken ne dediğimizden çok emin olmamız gereğidir. Liderliğin en temel özelliklerinden birisi etkidir. Genellikle lider grubun inançları ve etkinlikleri üzerinde en büyük etkiye sahip olan kişidir. Eylemi başlatan, buyrukları veren, kararları alan, üyeler arasındaki sorunları çözme görevini üstlenen ve yargıda bulunan hep odur. Beğeni ya da beğenmezlik gösteren, yüreklendiren, heveslendiren, özendiren ve her türlü etkinliğin en önünde giden yine odur. Bu işlevler liderin grup üzerindeki genel etkisinin göstergeleridir. Yalnızca belirli bir lider bunların hepsini yerine getirmiyor olabilir. Ama lider olabilmek için çoğunu yerine getirmek zorundadır. Üyeler başka bir üyeninkinden çok liderin istekleri doğrultusunda duyar, düşünür ve davranırlar. Özetle lideri tanımlamanın iki yolu vardır. lider grubun lider olduğunu söylediği kişi ve ya da grup üzerinde en çok etkiye sahip olan kişidir. Her iki tanımında işlerliği vardır ve genellikle sonuçta aynı kişiyi gösterir. Gerçekten de kimi araştırma sonuçlarına göre bir grubun üyeleri liderin kim olduğu konusunda dış gözlemcilerle aynı fikri paylaşmaktadırlar. Bir araştırmada aç parantez Stein, Geis ve Damarin 1973 kapa parantez gerçek gruplar videoya çekilmiş ve daha sonra kişilere bu video bantları izletilerek üyelerin her birini liderlik açısından değerlendirmeleri ve grubun gerçek liderini seçmeleri istenmiştir. Grup üyelerinin kendilerinden de toplantıları sırasında aynı şeyi yapmaları istenmiştir. İzleyicilerin ve gerçek grup üyelerinin değerlendirmeleri birbirine çok benzer çıkmıştır. R eşittir 82. Böylece öyle görülüyor ki liderlik grup üyeleri ve nesnel gözlemciler tarafından aynı şekilde anlaşılmaktadır. Tanımlanması güç olsa bile fark edilmesi ve ölçülmesi güç değildir. İnsan gruplarındakilerle karşılaştırıldığında hayvanlarda liderliği belirleyen kurallar oldukça yalındır. Hemen bütün hayvan gruplarında liderliğe hevesi olan erkekler dövüşürler ve kazanan yani en güçlü olan liderliği elde eder. Ayrıca ara sıra liderliğin işbirliği yapan ve dolayısıyla grubun diğer üyelerinin her birinden daha güçlü hale gelen iki hayvan tarafından elde edildiğine ilişkin kanıtlar da vardır. İki baboon tek tek grubun diğer üyeleri kadar büyük ve güçlü olmamalarına karşın birleşerek başat duruma gelebilirler. Konrad Lorenz'e 1952 göre benzer bir işbirliği kargaya benzer bir kuş türünde de görülür. Dolayısıyla bu davranış yalnızca insan ve maymunlar gibi gelişmiş türlerle sınırlı değildir. Fakat bu koşullar altında bile liderlik büyük ölçüde güce bağlıdır. Güç de genelde rekabetle belirlenir. İnsanlarda liderliğin belirleyicileri çok daha karmaşıktır. Niçin bazı kişiler lider oluyorlar? Bu sorunun gerçekte iki yönü vardır. Bunlardan ilki bir kişiyi lider olmaya yönelten durumlar, koşullar ve öteki etmenlerle ilgilidir. İkincisi ise ne tür kişilerin lider oldukları ile ilgilidir. Bir başka deyişle yukarıdaki soruyu ya kişinin dışındaki bir takım özellikler ya da kişinin kişilik özellikleri açısından yaklaşarak yorumlayabiliriz. Liderlik, dışsal etmenler, atama yolu ile liderlik ve meşruluk. Lider olmanın bir yolu grup dışındaki bir kişi tarafından atanmaktır. Orduda bir yüzbaşı emrindeki birliğin yasal ve resmi lideridir. Bazı mahkemelerde jüri başkanı olarak seçilen kişi, ABD'de jürinin lideridir. Yalnızca bir yetki yani otorite konumunda bulunma ya da lider olması beklenen kişi olma, birisini lider yapmak eğilimindedir. Ordudaki yüzbaşının durumunda bu açıkça görülmektedir. Çünkü o herkese emir verebilir. Fakat kimse ona emir veremez. Hemen hemen otomatik olarak lider olur. Jüri başkanı söz konusu olduğunda ise durum biraz belirsiz ve daha ilginçtir. Jüri başkanı herhangi bir jüri üyesinden daha fazla yetkiye yani otoriteye sahip değildir. Fakat tartışmaları yönetmek ve gruba liderlik etmek eğilimindedir. Genel olarak niteliğe bakılmaksızın resmi liderlik konumunda bulunan kişi liderlik işlevlerini yerine getirir. Atanmış liderlerle liderlik görevini kendi çabaları sonucu kazanmış kişiler arasında farklılıkların olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Çoğu zaman gruptaki kişiler atanmış liderin bu görevi hak ettiği konusunda görüş birliği içinde olmayacak, o kişiyi yasal lider olarak kabul etmeyeceklerdir. Bu meşru lider kavramı çok önemlidir. Raven ve French'in 1958 bir araştırmasında liderler ya dış bir organ tarafından atanmış ya da grup üyeleri tarafından seçilmiştir. Seçilmiş liderler atanmış liderlere görece çok daha fazla etki ve güç sergilemişlerdir. Bunun en önemli nedeni seçilmiş liderlerin daha meşru olarak algılanması ve böylece de liderlik etme güçlerinin grubun diğer üyeleri tarafından kabul edilmesidir. Son yıllarda Amerikan üniversitelerinde liderliğin meşruluğu ile ilgili sorular sürekli olarak ortaya atılmıştır. Mütevelli heyetlerinin ve yöneticilerin yasal olarak bu kurumları yönetme yetkileri varsa da öğrenciler ve öğretim elemanları bu hakkın ya da yetkinin meşruluğunu sorgulamaya başlamışlardır. tartışmanın kökenindeki olgu, mütevelli heyetini oluşturan kişilerin kurumdaki kişiler tarafından seçilmemiş olmalarıdır. Seçiciler ya önceki mütevelli heyet üyeleri ya da mezunlar derneğidir ki bunların her ikisi de artık üniversite ile çok yakın ilişki içinde değildir. Benzer biçimde rektörler de genellikle mütevelli heyeti tarafından ve öğretim elemanlarına çok az danışılarak, öğrencilere ise hiç danışılmadan atanmaktadır. Bu durumda da öğretim elemanları ve öğrenciler rektörleri meşru olarak görmemektedirler. Bu problemin çözümü kolay olmamakla birlikte bir takım adımlar atılmaya başlamıştır. Yönetici kesimin meşruluğunu artırmak için kurum içinde öğretim elemanı ve öğrencilerin yer aldığı aday gösterme komisyonları kurulmasına özen gösterilmektedir. Doğaldır ki rektörlerin ve diğer yöneticilerin meşruluğunu artırmak, verecekleri kararların her zaman ve kurumdaki herkes tarafından çok beğenilip onaylanacağı anlamına gelmez. Ancak beğenilmeyen kararların bile kabul edilmeleri olasılığı yüksektir. Atanmış lider olmak, liderde olduğu varsayılan güce sahip olmayı garantileyemez. Atanmak ona temel bir konum sağlar. Fakat grubun kendisinin onun liderliğini kabul etmesini ve grup üzerinde etkili olabilmesini sağlamanın tek yolu bu konuma meşruluk kazandırmaktır. Atanmış bir lider grubun desteğini sağlayabilmek için çaba göstermelidir. Bunu da yetenek ve becerilerini ortaya koyarak, popüler ve sevilen bir kişi olmaya çalışarak ve ya da grup üyelerine onların lider olmayı hak ettiğini inandırabilmek için elindeki tüm olanakları kullanarak yapabilir. İletişim miktarı. Liderliği belirleyen kritik etmenlerden birisi de iletişim miktarıdır. Genelde iletişim açısından en etkin olan üye aynı zamanda grubun lideridir. Zira en etkin kişi aynı zamanda grup üzerinde en etkili olan kişidir. Konuşmanın akışını belirleyen ve çoğunu yapan, sorular sorarak etkileşimi başlatan, çeşitli fikirler öne süren ve buyruklarının çoğunu veren odur. Grubun her etkinliğinde odak noktasındaki rol o kişiye aittir. Bir dış gözlemci onu grubun lideri olarak algılayacak ve grup üyeleri de bu algıya katılacaktır. Demek ki liderliğe giden yollardan biri iletişimi etkilemektir. Bir kişiyi lider yapmak için gereken tek şey belki de onu daha çok konuşturmaktır. Bavelas, Hasdorf, Gross ve Kait 1965 tarafından gerçekleştirilen bir deney bu etkiyi ortaya koymuştur. Birbirlerini çok iyi tanımayan bir grup endüstri mühendisliği öğrencisinin demek olarak kullanıldığı bu deneyde bazı tartışma grupları oluşturulmuştur. 4 kişilik grupların her birine 10 dakika süreyle tartışmaları gereken bir sorun verilerek kendilerine tartışmanın tek yönlü pencereden gözleneceği bildirilmiş ve bir gözlemci her bir deneyin kaç kez konuştuğuna ve konuşma süresini çetele tutmuştur. Tartışmadan sonra tüm denekler bir soru kağıdı doldurarak öteki denekleri genel liderlik yeteneği açısından ve başka bazı boyutlarda değerlendirmişlerdir. Bu toplantılar 3 kez yinelenmiştir. Her deneyin önünde bir kutu ve kutunun üzerinde de yalnızca kendisinin görebildiği bir yeşil bir de kırmızı ışık vardır. İkinci toplantının başlamasından önce deneklere edimleri ile ilgili geri bildirim alacakları söylenmiştir. Eğer kırmızı ışık yanarsa tartışmayı engelledikleri ya da bozdukları, yeşil yanarsa tartışmaya yaptıkları katkının olumlu olduğu anlaşılacaktır. Diğer bir deyişle tartışma süresi içindeki konuşmaları ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz biçimde pekiştirileceklerdir. Her gruptan konuşma sözel çıktısı ve öteki grup üyelerinin kendisinde gördükleri liderlik gizel gücü açısından en altta ya da en alta çok yakın bir denek seçilmiştir. Sonraki tartışmalar süresince bu kişi her konuştuğunda olumlu pekiştirme almıştır. Yani yeşil ışığı yakılmıştır. Buna karşın gruptaki diğer kişiler yaptıkları konuşmaların çoğu sonunda cezalandırılmışlardır. Yani kırmızı ışıkları yakılmıştır. Kontrol gruplarında üyeler olumlu ya da olumsuz pekiştirme almadılar. Tartışma süresi sonunda tüm üyeler başlangıçta doldurdukları değerlendirme formlarını tekrar doldurdular. Son olarak da pekiştirmenin uygulanmadığı bir üçüncü tartışma süresi verildi ve üyelerce üçüncü bir değerlendirme formu dolduruldu. Özetle deneklerin normal davranışlarını gözlemlediği birinci dönemden sonra bir denek konuşmaya özendirilirken diğer deneklerin cesaretleri kırıldı. Bunun arkasından da hiçbir pekiştirmenin söz konusu olmadığı üçüncü dönem geldi. Böylece araştırmacılar olumlu pekiştirmenin seçilmiş olan deneyin edimini nasıl etkileyeceğini ve etkinin sürekli olup olmadığını görebileceklerdi. Sonuçlar çizelge 13.1'de görülmektedir. Çizelge 13.1. Sözel çıktı ve lider olarak değerlendirme üzerinde pekiştirmenin etkisi. Tartışma dönemi 1. 1. Parantez içinde ışık yok. Sözel çıktı 15.7. Lider olarak alınan puan 1.77. Tartışma dönemi 2. 2. Parantez içinde pekiştirme. Sözel çıktı 37. Lider olarak alınan puan 3.30. Tartışma dönemi 3. 3. Parantez içinde ışık yok. Sözel çıktı 26.9. Lider olarak alınan puan 2.7. Sözel çıktı için rakamlar toplam grup çıktısının yüzdeleridir. Lider olarak alınan puan için rakamlar en düşük 1 ile en yüksek 4 arasında değişen bir ölçek üzerindeki değerlendirmelerdir. Kaynak Bavelas, Hassoyf, Ekite, 1965 üzerine temellendirilmiştir. Beklenebileceği gibi ikinci dönemde olumlu pekiştirme alan denek daha fazla konuşmaya, diğerleri ise daha az konuşmaya başlamıştır. Bir süre sonra seçilen denek önceki durumuna kıyasla çok daha fazla konuşuyordu. Dahası bu etki üçüncü yani pekiştirme olmayan dönemde de sürdü. Oysa deneyi özendirecek bir uygulama söz konusu değildi. Belki de denebilir ki pekiştirilen denek önceye görece sadece daha fazla konuştuğu için daha bir lider görünümündeydi. Tarafsız gözlemciler bu kişinin grup içinde daha etkin hatta başat bir rol oynadığını görüp onu önceye görece daha fazla lider olarak değerlendireceklerdir. Bir başka ve daha da önemli bir ölçüt grubun o kişiyle ilgili görüşüydü. İlginç ve çarpıcı sonuç şu oldu. Gruptaki diğer üyeler de bu kişiyi liderlik ölçeğinde daha yükseklerde değerlendiriyorlardı. Seçilen kişi bu ölçekte çok düşükten çok yükseğe çıkmıştı. Bizim için şu nokta önemlidir. Basit sözel etkinlik, liderliği belirlemede kritik bir etmen olarak görünmektedir. Kişi ne kadar etkin bir rol oynarsa lider olma olasılığı o kadar artmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu araştırma sözel etkinliğin özellikle önemli olmasını beklendiği tartışma grupları ile yapılmıştır. Başka tür gruplarda başka tür etkinlikler aynı derecede ya da daha fazla önemli olabilir. Örneğin güçlü ve sessiz bir atlet takımın kaptanı olabilir. Yine de sözel davranışın çok çeşitli durumlarda önemli olduğunu ve konuşma miktarı yüksek olan kişinin yalnızca bu nedenle içinde bulunduğu grubun lideri olarak algılandığını biliyoruz. Burada kişinin ne kadar konuştuğu değil, neler söylediği daha önemli değil midir sorusu akla gelebilir. Bu soru mantıklı olmakla birlikte bu konudaki araştırmaların tümü tersini göstermektedir. Liderlik açısından önemli olan konuşmanın niteliği değil, niceliğidir. Birçok araştırma, aç parantez Regula ve Julian, 1973, Sorrentino ve Bontillier, 1975, kapa parantez. Kişilerin gruba katkılarını bu iki özellik açısından karşılaştırmıştır. Bu araştırmaların bulguları liderlikle ilgili algılamanın hemen hemen bütünüyle niceliğe bağlı olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle kişi tartışmaya yaptığı katkıya bakılmaksızın ne kadar çok konuşursa lider olarak algılanma olasılığı o kadar artmıştır. Gerçekte nitelik de önemlidir fakat başka tür algılamalarda. Örneğin, niteliği yüksek katkılarda bulunan üye, daha uzman, daha yararlı, hatta daha etkili olarak algılanmıştır. Bütün bu özelliklerin liderlikle ilişkisi olmalıdır gibi görünmektedir. Ancak nitelik yüksekliği liderlikle doğrudan ilişkili değildir. Bir araştırmaya göre, Stank, 1973, çok konuşan ama gerçekte çok az şey söyleyen kişi, grup tarafından hiç sevinmeyebilir. Fakat o kişi yine de liderlikte yüksek bir değerlendirme almaktadır. bu beklenmedik bulgu hiç değilse bir açıdan yalnızca bir gösterge olarak alınmalıdır. Niceliğin önemli olduğunu biliyoruz, bu kesin. Ancak bugüne kadar hiçbir araştırma niteliğin uzun dönemdeki etkisi üzerinde durmamıştır. Araştırmalarda ele alınan kısa dönemli gruplar yerine daha uzun süreler birlikte olan gruplarda zaman içerisinde niteliğin önemi artıyor olabilir. Yine de şimdilik kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa, o da ne kadar çok konuşursanız o kadar lider olarak görüldüğünüz ve bu süreç içinde ne dediğinizin çok küçük bir etkisinin olduğudur. Kuşkusuz gruplar liderlerini seçerlerken konuşkanlıktan çok daha başka etmenleri de göz önüne almaktadırlar. Gitner ve Linscold'un 1975 bir araştırması lider seçmenin daha iyi bir nedeninin bulunmadığı durumlarda konuşma miktarı ölçütünün önem kazandığını göstermiştir. Bu araştırmada araştırmacının yardımcısı olan bir kişi grup içinde yer almış ve kimi kez çok, kimi kez de az konuşmuştur. Aynı kişi ayrıca kimi gruplarda kendisini grubun ilgilendiği bir alanın uzmanı olarak tanıtmıştır. Çizelge 13-2'den de görülebileceği gibi uzman sanılan kişi konuşma miktarı göz önüne alınmaksızın lider olarak seçilmiştir. Öyle görülüyor ki eğer gerçekten önemli bir niteliğe sahipseniz konunun uzmanı olmak gibi grup lider olmanızı isteyecektir. Öte yandan uzman olmayan kişi için konuşma miktarının lider olarak seçilmek açısından ne kadar önemli olduğunu önceki araştırmalarda gördük. Çizelge 13.2 Konuşma, uzmanlık ve liderlik seçimi. Uzman için çok konuşma 2.67, az konuşma 2.67, uzman değil için çok konuşma 1.67, az konuşma 0.17. Rakamlar yükseldikçe lider olarak seçilme sayısı da yükselir. Kaynak Gintner ve Linscold 1975 üzerine temellendirilmiştir. İletişim türü. Bireyin gerçekleştirdiği iletişim miktarı liderlikte bir belirleyici olmakla birlikte iletişimin türü de önemlidir. Grup üyeleri yalnızca konuşmaların miktarı açısından değil, söylediklerinin türü açısından da farklılaşırlar. Gruplardaki iletişimin içeriğini çözümlemek ise kuşkusuz niceliği ölçmekten çok daha zor ve karmaşık bir iştir. Nicelik ölçme işi her bir kişinin konuşma sıklığını ve uzunluğunu kaydetmek yoluyla yapılabilir. İletişim teybi alınabilir ya da eğitilmiş gözlemciler tarafından gözlenebilir. Fakat iletişimi sınıflara ayırmak çok daha zordur. Fakat Robert Bales, karmaşık iletişimleri az sayıda sınıf ya da kategori içinde çözümleyebileceğimiz bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem etkileşimi başa çıkılabilir sayıda ölçüyle betimlememize olanak sağlamaktadır. Her iletişim, daha doğrusu sözel olsun olmasın, her iletişim 12 genel kategoriden birine yerleştirilmektedir. Anlaşma, anlaşmama, gerilim giderme, gerilim yaratma, dayanışma, düşmanlık, fikir, öneri, bilgi verme, fikir, öneri, bilgi isteme. İlk 6 kategorinin duygusal ya da tepkisel, sonrakilerin de bilişsel olduğuna dikkat ediniz. Her iletişim farklı parçalara ayrılır ve her parça ayrı puanlanır. Örneğin bir uçak maketi yapmaya çalışan bir gruptaki puanlamayı ele alalım. Üye A, yapıştırıcı nerede? Parantez içinde bilgi istiyor. Sanırım kullanmamız gerekecek. Parantez içinde fikir veriyor.